Alecan ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la 40 Ambar başlıyor.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir 40 Ambar programı ile tekrar karşınızdayız efendim. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün medeniyet kavramını tartışacağız sizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Medeniyet teriminin düşünce tarihi boyunca kazandığı anlamların ortak noktasına baktığımız zaman şehir hayatının sosyal, siyasal, entelektüel, kurumsal, teknik, ekonomik alanlarda mümkün kıldığı birikim, düzey ve fırsatları ifade ediyor olmasında yatıyor. Ortak noktayı olumlu manada böyle görebiliriz. Fakat modern bir terim olarak medeniyete baktığımız zaman altından şu anlamlar çıkıyor. Belirli bazı alanlarda gerçekleşen bir kısım aşamalar sayesinde eskisinden daha iyi bir durumun ortaya çıktığı ve bu aşamaları kaydedenlerin böyle olmayanlara göre daha iyi ve üstün bir konum kazandığı hali ifade ediliyor. Bir nevi modern anlamdaki medeniyetle bir öne geçme, bir üstün olma durumu söz konusu. Bu anlam Batı'nın kaydettiği başarıyı kemal noktası kabul ederek bunun dışındaki her şeyi Batı'nın gerisinde görme tavrını da doğuruyor. Ve bu tavır Batı dışı dünyanın sömürgeleştirilmesi, böyle bir medeniyetleştirme gayretinin adı olarak da tarihe zaten geçmiş bulunuyor. Hocam, şimdi az önce de söylediğim gibi medeniyet... Elimizde medeniyetler tanımı var, medeniyetler var. Bir olumlu manası var, bir terakki olarak, insanlık tarihinin bir terakkisi olarak. Bir taraftan da Batı'nın bizzat kendi koyduğu kıstasları, kendi yolu yürüdüğü yoldaki kaydettiği medeniyet yolculuğunu biricik kabul etmesi ve bu biricik anlayışla dünyanın başka toplumlarını sömürgeleştirme aracı olarak kullandığını da biliyoruz. Tarih bunu da kaydetti. Hocam biz medeniyeti nasıl anlamalıyız?
Evet. Şimdi tabii Cemil Meriç Üstadımızın bütün kavramlarla ilgili sorgulayıcı bir tanımlaması olduğu gibi medeniyetle ilgili de böyle bir sorgulaması var. Umran'dan uygarlığa. Kitabında diyor ki medeniyet diyor sevimsiz, kaypak, karanlık bir kavram ya da uygarlık. Ve bununla aslında uygarlığın ele avuca sığmayacak denli farklı tanımlarının ve farklı anlatımlarının olduğunu söylemek istiyor. Fakat buna rağmen Türkiye'de Cemil Meriç'in bu ifadeleri kullandığından bu yana medeniyet kavramı gittikçe daha alevlenen ve daha çok üzerinde konuşulan bir konu. Bunun bir realitesi var. Onu da beraber anlamak gerekiyor. İnsanlar neden medeniyet kavramını bu kadar ele aldılar? Evet, sevimsiz, kaypak, karanlık. Fakat bununla beraber aydınlık olan bir yüzü yok mu diye de sormaktan edemiyoruz. Bu açıdan baktığımızda dünyadaki insanlık tarihine bir bütün olarak baktığımızda ortalama işte insanoğlunun 10 bin yıllık bir tarihi süreç içinde yeryüzünde yaşadığı söyleniyor. Veya ilk medeniyet diye bahsedilen milattan önce Sümerlerin Mezopotamya'da 3000 yılından bahsediliyor. Buraya baktığımız zaman da işte Mezopotamya, Akdeniz, Mısır, Ege bu bölgelerde, coğrafyalarda kurulan Yahudilik, İslamiyet ve diğer işte Uzak Asya bölgesindeki medeniyetler bütün buralarda bir biçimde insanların ürettikleri var, tecrübeleri var, sanatlar, mimariler, düşünme tarzları, teknolojiler. Bütün bu varlıkları bir bütünlük içinde değerlendirerek onu daha iyi anlamak üzere bir perspektif geliştiriyor insanlar. Buna uygarlık adını veriyorlar, medeniyet adını veriyorlar. Bu kadar çok şey anlayabilmek, yorumlayabilmek, yararlanabilmek için böyle bir kavrama başvuruyorlar. Bu kavram çok eski değil. Medeniyet kavramı civilization olarak kullanıyor Avrupalılar. Ve daha sonra bizim Osmanlı aydınları da Türkçe'ye medeniyet diye tercüme ediyorlar. 1750 yılında kullanılıyor bu kavram. Fransızlar tarafından Margius de Mirabeau adından bir düşünür bunu kullanıyor. Ve bununla da dediğiniz gibi daha çok teknoloji, değer, kentlilik, ben bilinci gibi şeyleri anlatmak üzere kullanıyor. Ama elbette bu civilization'da sivil kavramı öne çıkan bir boyut taşıyor içinde. Ve orada daha çok kentlilik vurgusu var. Yerleşik hayata geçen, kent dediğimiz bir yerleşik hayat içinde çeşitli düzenler, kanunlara sahip olan, adab-ı maşeret kurallarını benimseyen, bu kent işte evlerin yapılması, kamu binalarının oluşturulması sürecinde belli bir mimarinin ortaya çıkması, inanç sisteminin varlığı, bütün bunlarla beraber bir medeniyetten bahsediyoruz. Ve bunu anlatmak için bu kavramı kullanıyorlar. Öte yandan Avrupa'da yine 1530 yılında Amsterdamlı Erasmus'un çok yazdığı çok meşhur bir kitap var. Çocuk davranışlarının sivilleşmesi üzerine ya da çocuk davranışlarının medenileşmesi üzerine. Orada medenileşme ve sivilleşme, civility kavramını kullanıyorlar. İşte bildiğimiz gibi civilization'ın köken kavramı, kelimesi. Çocuğun davranışlarının sivilleşmesi veya uygarlaşması o dönem 16. yüzyıl Avrupa'sında tam da Rönesans'ın olduğu, modern bir döneme giriş yapıldığı, start verildiği bir dönem. Çok büyük bir alaka uyandırıyor. 130'un üzerine baskı yapılıyor bu kitap. Ve bu kitabı o dönemde bir prense ithaf ederek yazmış. Bir prense ithaf ederek yazılan bu kitapta daha çok davranışlardan bahsediliyor. Çocuk işte nasıl eğitilmeli, nasıl yemek yemeli, nasıl giyinmeli, işte misafirlere nasıl davranmalı. Çok detaylı bir biçimde bunlardan bahsediliyor ve bu medeniyet tartışmalarında Norbert Elias, ünlü bir sosyolog, bunu temel alıyor. Yani medenileşme aynı zamanda davranışların nazikleşmesi, davranışlarımızın rafineleşmesi, ilişkilerimizin işte belli medeni kurallar içinde gelişmesidir diyor ve bununla Avrupa'daki süreci açıklamaya çalışıyor. Böyle birçok farklı perspektifler var medeniyeti açıklamak
için. Hocam, batılı seyyahların doğu seyahatlerinde de daha çok böyle bir hayat tarzı dediğiniz gibi, evet, bir davranış şekli olarak bu kullanılıyor değil mi? Bu,
evet, civilization. Ya bu bizde de öyle. Mesela Türkiye'nin modernleşme sürecinde medenileşmeyi algılama biçimi de böyle. Özellikle Cumhuriyet döneminde adab-ı maşeretle ilgili tartışmalara, kitaplara baktığımız zaman Türkiye'nin medenileşmeyi, Avrupa medeniyetine katılmayı daha çok bu giyim kuşam tarzı olarak okuduğunu görüyoruz. Alfabenin değiştirilmesi, kılık kıyafetin değiştirilmesi, konuşma tarzının daha çok Fransızlaşma aslında. Bunu bir medenileşme olarak görüyorlar. Medenileşmek buradan okunuyor. Daha çok değerler üzerinde, daha çok düşünme ve yaşama tarzı üzerinden okuyorlar. O nedenle Alafranga ve Alaturka ayrımı vardır. Alafranga aslında bu işte Avrupa medenileşme sürecine katılma olarak görülüyor ve destekleniyor. Cumhuriyet aslında bir biçimde Cumhuriyet modernleşmesi bütünüyle Avrupa'nın medenileşme sistematiğine yerleşme çabasıdır. Halk evlerini de böyle okuyabiliriz ve diğer birçok faaliyetleri de böyle okumak mümkün. O nedenle teknolojiden çok ideolojilere, fikirlere, gündelik yaşamın dönüşümüne önem vermiştir. Bunun üzerinde durmuştur. Uygarlık tabii ya da medeniyet, bu iki kavram da Türkiye'de tartışılıyor. Yani bence çok büyük bir farkı yok. Çok basit açıklamalar yapılıyor. Yani Türkiye'de uygarlık teorileriyle ilgili yeterince bir düşünme yok açıkçası. Bunu söylemek ve itiraf etmek gerekir. Çünkü uygarlık civilization'ın Türkçe'ye çevrilmesi, medeniyet de civilization'ın yine 19. yüzyıl Osmanlı aydınlarının Türkçe'ye çevirdiği bir kavramdır. Efendim Medine kavramıyla mukayese ediliyor. Bu da yüzeysel bir mukayese bence. Yesrib Medine'ye çevrildi. Yesrib'de yeni bir, doğru yani yeni bir sistem kuruluyor. Fakat aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'un gittiği kente de Medine'dir denir. Dolayısıyla Hazreti Yusuf'un gittiği kentte de bir bahsettiğimiz anlamda bir şehir vardır.
Bir
ve o şehirde
sembol aslında orada
bir,
değil mi?
Bir şehir adı olarak evet. Bence kullanılıyor evet, daha çok. Evet. Yani o bahsettiğimiz işte kanunu, hukuku, düzeni, mimarisi.
Müesses yapıları evet, olan.
Evet, siyasal sistemi olan bir kent. Bu kentlerle beraber zaten medeniyetler vardır. Mesela Sümerler milattan önce 3000 yılında Kiş ve Ur kentleri vardır ve bunların kendi meclisleri vardır. Gılgamış destanını okuduğumuzda bu meclisler savaşma konusunda karar alıyorlar veya barış konusunda karar alıyorlar. O nedenle işte demokrasi tartışması da işte modern uygarlığın bir ürünüdür deniyor ve Avrupa'ya mal ediliyor. Hayır deniyor. Bakın işte yeni araştırmalarda 1943 yılında bir Amerikalı düşünür. Primitif demokrasi diye bir şey diyor yani bu Sümerleri araştırması üzerine. İlk demokrasilerden birisi diyor. Yani sonuçta şu var. Medeniyetle ilgili tartışmalar 19. yüzyılda ortaya çıkıyor ve bu tartışmalar daha çok modern Avrupa'nın anlayışına uygun bir biçimde yapılıyor. Yeryüzünde birçok uygarlıklar var ama bütün bu uygarlıklar evrimsel bir süreç içinde birbiriyle etkileşe geldiler ve en üst biçimi olarak medeniyeti kamile mi diyelim artık? Kamil medeniyet olarak Avrupa'da kendisini ortaya koydu. O nedenle dünyanın en gelişmiş olan, en son olan, en ileri düzey olan medeniyet modern medeniyettir. Modern medeniyet kendisini böylece rakipsiz, tek, üstün, gelişmiş, kamil bir varlık olarak
sunuyor. Model olarak.
Model olarak sunuyor. Ondan dolayı Avrupa'nın sömürgeleştirme faaliyetlerinde de bunu kullanıyor. Yani Marx mesela Avrupa'nın kendi içindeki kavgasının en önemli figürlerinden birisi. Ama aynı Marx Avrupa'nın dışına çıktığı zaman dünyaya Avrupa'nın uygarlık götürdüğünden bahseder. Ve o nedenle İngilizlerin Hindistan'ı sömürmesini de iyi bulur. Bir an önce orası da uygarlaşsın ve modern uygarlık düzeyine gelsin diyor.
Yani meşrulaştırıyor evet. Bir şekilde hocam.
Yani Hazreti İsa'nın veya büyük diğer peygamberlerin tebliğ ettikleri gibi kendi inançlarını, dinlerini bu yeni dönemde de adeta uygarlığın yeni misyonerleri, yeni din adamları gibi seküler tabii bunlar. Bunu savunuyorlar. Dünyayı bununla fethetmek istiyorlar. Dünyayı uygarlaştırdıklarını söylüyorlar. Oraya işte teknoloji, yol, telgraf, bilmem matbaa kültürü, eğitim sistemleri götürüldükçe oranın aydınlandığı, oranın medenileştiği, uygarlaştığı söyleniyor. Bütün insanlığı zaten çok genel anlamda üç şeye bölüyor bu anlayış. Vahşet dönemi, işte ondan sonra ortaçağ dönemi ve uygarlık dönemi. Hatta böyle kaba bir sınıflama da var yani. Mesela Morgan'ın toplum okumasına baktığınız zaman Marx ve Engels'e çok büyük İlham kaynağı olmuş bir antropolog. Böyle kaba sınıflamaları görürüz. Ve hakikaten bu Avrupa'nın gelişmiş medeniyeti dışındaki diğer varlıklar medeni ama onlar bir biçimde vahşet dönemiyle de ilişkili olan, onu da tam aşamamış medeniyetler gibi bir algılayış var.
Evet.
Fakat bu bazı filozoflar tarafından eleştirildi. Yanlış. Günümüzde bu tartışılıyor. Bir tek medeniyet perspektifi söz konusu değil. Birçok olabilir deniyor.
Evet.
Ama ana düşünce bu. Yani nasıl bilimi evrim içine oturtarak, konsepti içine oturtarak açıklıyorsa Avrupa bugün, modern Avrupa aynı şeyi medeniyet içinde yapıyor. Medeniyeti alıyor, evrimci düşüncenin içine yerleştiriyor. Oradan ilerleye en son biçimiyle kendisine ulaşıldığını söylüyor. Yani meşhur tekerlek imgesini düşünelim, onu kullanıyorlar. Tekerleğin tarih içindeki evrimi ve son haliyle Avrupa'da ulaştığı durum. Tekerlek orada bir teknoloji tabii, yani nesnel bir şey. Üzerinde çok rahat medeniyetin okunduğu bir figür aslında.
Evet. Hocam ben birazcık konumuzu farklı bir yöne çekmek istiyorum. Şimdi biraz geçmişte kalmış olmasına rağmen kendi tarihimizde, düşünce tarihimize baktığımız zaman Ziya Gökalp'te bir kültür medeniyet ayrıştırması var. İşte kültürün farklı, medeniyetin farklı bir tanımını veriyor Gökalp. Hatta Akif'te de görüyoruz. Yani Batı'nın medeniyetinin alınıp işte diğerlerinin terk edilmesi gerektiğini. Şimdi medeniyet normal total bu hayat tarzlarından, kültürden, kültür dediğimiz olgudan bağımsız bir şey midir? Yani Batı'nın ya da işte biricik medeniyeti, Batı medeniyeti kabul edersek ya da farklı medeniyetlerin farklı özelliklerini işimize gelecek, bizi yüceltecek, işte insanlık tarihinde skalamızı arttıracak özelliklerini almak istediğimiz zaman orada kalır mı bu? Onunla evet, beraber evet. Başka şeyler de alıyor olur muyuz biz? Evet. Tabii işte Erol Güngör'ün bu kültür medeniyet ayrımına karşı çıktığını biliyoruz biz. İsmet Özel 3 mesele kitabında medeniyet kavramını zaten hiç kabul etmiyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz hocam?
Evet. Yani bu çok büyük bir tartışma tabii. Bir defa şu var, biz objektif olarak bakarsak bilimsel anlamda civilization, uygarlık, uygarlığı civilization olarak okuyanlar Fransız ve İngiliz düşünürleridir. Ama bu bahsettiğimiz işte bir toplumun, bir bölgenin, bir coğrafyanın işte inanç sisteminde, hukuk düzeninde, mimaride, siyasal örgütlenmede, entelektüel sermayede bir üst aşamaya gelerek bir yapı ortaya koyması diye tanımlarsak medeniyeti, Almanlar ise buna kültür diyor. Onlar evet. Medeniyeti kabul etmiyorlar.
Etmiyor, evet.
Alman düşüncesinin Fransız ve İngiliz düşüncesine karşı hep mesafeli bir tutumu var. Ve bizim aydınlarımız da aslında burada Ziya Gökalp özellikle Almanlardan etkileniyor bu açıdan. Ve biraz daha tabii bizden farklı olarak Türkiye'den baktıkları zaman işte medeniyet deyince daha çok insanlık tarihinde işte bilim, teknoloji, mimari, sanat, evrensel olan ve evrimsel olarak birbirinden etkilenerek bugüne gelen ve bugünkü haliyle de Avrupa'da en gelişmiş biçimde var. Bu evrensel, bizim bunu almamızdan bir sakınca yok diye bir yaklaşım var. Ziya Gökalp bunu benimsiyor. Kültürü de daha çok milli unsurlar olarak yapılandırıyor. Bu Türkiye'nin tabii pratiğinde yaşanan sorunları çözmek için geliştirilen bir şema, yoksa bilimsel bir gerçekliği yok. Yani kültürü de aynı anlamda Spengler'in meşhur uygarlığın çöküşüne baktığımız zaman o kültürün çöküşü diye tercüme etmek lazım onu aslında. Öyle okur şeyler Fransız, Almanlar. Fakat bu tartışma tabii Türkiye'de hep devam eden bir tartışma yani. Mehmet Akif dediniz mesela. Mehmet Akif aslında ona medeniyet demez. Daha çok bilim derler.
Bilim,
yani.
Evet.
Yani medeniyete İslamcıların biraz daha eleştirel bir tutumu vardır. Mesela Elmalı'nın Kazım meşhur şehir İslam Musa Kazım Efendi'nin sahih-i medeniyet diye bir kavramı var. Medeniyeti sahiha diye. Elmalı'nın yine yazdığı yazılara baktığımızda medeniyete eleştirel bir şeyleri de var. Bakışları da var. Bütünüyle kabullenme gibi bir tutumları yok. Burada daha belki özgün olan Nurettin Topçu'dur bence. Nurettin Topçu topyekün buna karşı çıkar ve bunun bizim toplumumuzu sanayisiyle, kültürüyle, diğer veçeleriyle bizim toplumumuza fayda getirmeyeceğini düşünür. Daha meydan okuyucu bir tavır içindedir. Niçin medenileşelim? Yani niçin Avrupa medeniyetini alalım? Sorusunu sorar. Ve İsmet Özel'den daha önce bu eleştiriyi ortaya koyan bir şahsiyettir.
Evet.
Ama İsmet Özel'in de tabii yani medeniyetle ilgili getirdiği açıklaması yabana atılacak bir şey değil bence de. Bir defa hakikat medeniyetle kendisini var etmez bence sadece. Hakikatı eddin olarak okumak gerekir. Eddin bir medeniyet olarak da var olabilir, bir medeniyet olarak var olmayabilir de. Dolayısıyla Müslümanların asli görevi, yani bu tartışmaya girdik ama burada asli görevi bugün çok tartışılıyor, konuşuluyor. Bir medeniyet kurmaktan öte eddine uygun yaşamaktır, ona inanmaktır. Medeniyetin olup olmaması insanların kudretinin çok üstünde bir şeydir. Allah'ın
evet.
takdir edeceği bir şeydir. Sonra ben medeniyeti biraz objektif olarak düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani bütün insanların tarihine baktığımız zaman, topyekün adına medeniyet dediğimiz varlıklara baktığımız zaman, işte Sümerlerin şeyde Mezopotamya'da yaptıkları veya Hititlerin Anadolu'da, Greklerin Ege'de, Akdeniz bölgesinde Roma, yine Mezopotamya'da İslamiyet'le beraber Abbasiler, Emeviler, Selçuklar ve Osmanlılar dönemi, Mısır, bütün bunlara baktığımız zaman bu işte mimaride, siyasal örgütlenmede, entelektüel sermayede, hukuk düzeninde bir üst aşamayı temsil ediyorlar. Sorokin'in deyişiyle üst değerler var hakikaten. Veya işte Spengler'in deyişiyle belli konuların çok belirginleşmesi, ortaya çıkması söz konusu. Bir alanda bir rafineleşme vardır. Her bu medeniyet havzası dediğimiz yerlerde. Ve bu objektif bir şeydir. Bunlar illa inançla temellenip temellenmesini merkeze alarak okunabilir ama çok doğru değil. Mesela İbn Haldun'da da aslında medeniyeti böyle objektif okuma yaklaşımı var. Diyor ki işte hadaret, medeniyet önce Yahudilerde, sonra Mezopotamya'da, Mısır'da, daha sonra Roma'da ve en son olarak İslam mülkünde ortaya çıkar diyor. Birbirini takip eder diyor böyle. Enteresan bir şeydir bu, evet. İbn Haldun'da okumadır.
Evet.
Dolayısıyla yeryüzünde var olan medeniyetlerin kendi coğrafyalarında belli dinlerle objektif olarak varoluşunu anlatıyor bize.
Evet, evet. Yani ideal yani, ve değerlerle değil, biraz gerçeklerle evet, izah etmeye çalışıyor.
Realiteyle açıklamaya çalışıyor. Yani işte o dediğim mimaride bir düzeye ulaşması. Musikide veya işte sanatlarda veya işte Roma'da daha çok diyelim şehirlerin mühendislik yapısına bakıyorsunuz. Yani işte pazar yerlerine bakıyorsunuz, hukuk düzenine bakıyorsunuz. Bu hakikaten önemli bir üst aşamayı anlatıyor. Ama bu maddi üst aşamalar dini değerlerle baktığımız zaman, dini değerlerden maddi üst aşamalar değil, ruhani üst aşamalar. Hak, adalet, dürüstlük. Değil mi? Doğruluk. Bunlar
evet,
önemli.
Evet, evet.
Bunlar açısından baktığımız zaman Roma bu açıdan yerlerde sürünüyor neredeyse. Özellikle orta zamanlardan sonra, Hristiyanlığın işte diyelim bozulmasından sonraki dönemde bunu görüyoruz.
Evet.
Ondan dolayı medeniyetin böyle objektif bir boyutu var kesinlikle.
Hocam kısa bir ara verelim. Evet. Ardından devam edeceğiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar buluşacağız efendim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programının ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün medeniyet kavramını tartışıyoruz. İlk bölümümüzde medeniyetin genel anlamı, dünyada ne ifade ettiği konusuna girdik. Kültür-medeniyet ayrışması meselesi de yine ilk bölümün sonlarına doğru konuştuğumuz konuydu. Hocam izninizle bu bölümde biraz medeniyet eleştirisi de yapalım istiyorum ben. Şimdi dedik ki Batı'nın kaydettiği başarı bizzat Batılılar tarafından kemal noktası kabul edildi. Bunun dışındaki her şey Batı'nın gerisinde görüldü. Bu aynı zamanda Batı'nın batı dışı dünyayı sömürgeleştirmesi, tırnak içerisinde medenileştirmesi için de bir gayret kabul edildi ve bu tarihe kayıt olarak geçti. Şimdi hocam tam da medeniyetin yani batı medeniyetinin bütün bir dünyayı istilasının tamamlandığı bir dönemde bizzat Batı içerisinden eleştirilerin de ortaya çıktığını evet, görüyoruz biz. Mesela Rousseau medeniyetin aslında insanlığın kendisine yabancılaşması anlamına geldiğini ileri sürüyor.
Evet.
Bakıyoruz işte 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bazı yazarlar ve şairler diyorlar ki işte medeniyetin aslında kendi içerisinde kendini imha edecek hastalıklar taşıdığını evet, ileri sürüyorlar. Hocam şimdi yakın dönemde de baktığımız zaman yine hem eleştiri hem de batıyı, batı medeniyetini tekit noktasında bir takım tezlerin de ileri sürüldüğünü görüyoruz. Yani her zaman şunlar sanki at başı gidiyor. Siyasi karar mekanizmaları ile bu siyaset teorisyenleri arasında ilginç böyle bir hukukileştirme, meşrulaştırma çalışması ve işbirliği olduğunu da görüyoruz. Mesela Fukuyama'nın tarihin sonu tezine işte insanoğlu tarih boyu süren anlayışı işte Batı liberal demokrasisinin getirdiği değerlerle işte nihai noktasına ulaştı diye bir tezi var.
Evet.
İşte Huntington'ın birden fazla medeniyetin mevcut olduğu ve bunlar arasında en azından bir rekabetin olması gerektiği ve bir medeniyetler çatışmasının ortaya çıkmasını öngördüğünü görüyoruz Huntington'ın medeniyetler evet, çatışması evet. tezinde. Batı'nın yani hem bu kendini bu konuda eleştirmesi hem bir taraftan da kurdukları bu medeniyeti meşrulaştırma çabalarını nasıl okumalıyız başka şimdi, eleştirel yaklaşımlarla beraber?
Şimdi tabii Batı'nın yani Russo'nun örneğinde olduğu gibi yani işte sivil toplumsal alan medenileşme düzen oluşturulduktan sonra bir yozlaşma da ortaya çıkar. Çünkü kanunlar, siyasal örgütlenme, zenginlik insanı hep iyiye doğru götürmez gibi bir yaklaşımı var. Bu yaklaşım aslında İbn Haldun'la büyük bir paralellik taşır. Biz genellikle Türkiye'de medeniyet tartışmaları yürütürken İbn Haldun üzerinde meşrulaştırmaya çalışırız. Bir medeniyet düşünürü olarak okuruz. Doğru. Bir yönüyle ama öte yandan ciddi anlamda İbn Haldun'un da bir medeniyet eleştirisi var. Medeniyetlerin ya da işte umranın ekonomik düzeyde üst bir aşamaya ulaştıktan sonra israfa yöneldiğini, lezzetlerde ve sanatlarda incelme düzeyi çok artıp da tepe yaptıktan sonra bir takım ahlaki yozlaşmaların ortaya çıktığını, lahutilik gibi davranışların meydana geldiğini söylüyor. Ve hem ahlaki hem ekonomik hem de siyasal olarak çürümenin ortaya çıkabileceğini söylüyor. O nedenle bu eleştiri aslında klasik dönemlerde de var. Fakat bahsettiğiniz daha çok Huntington'ın medeniyetler çatışması tezinde olduğu gibi burada eleştiri biraz daha modern Batı'nın dışına çıkarılmış olan bir eleştiri. Modern Avrupa medeniyetini eleştirmek yerine aslında modern Avrupa dışındaki medeniyetlere yöneltilen, onlara atılan bir eleştiri var.
Konfüçyüzm yani, ve İslam bile eleştiriliyor evet. o tezde değil
yani
mi
hocam? Yani hatta Thomas Friedman işte Bush'un önemli danışmanlarından birçok kitapları olan ünlü bir Amerikalı yazar. 11 Eylül'den sonra Müslümanlar için onlar bizim medeniyetimizi işte kıskandılar, göz diktiler, sindiremediler gibi eleştirilerde bulundular. Yani o Avrupa'nın işte vahşetliler veya vahşiler diye tanımladığı toplumlar geldi. Bir yerden sonra yeniden en stratejik durumda yeniden ortaya çıktı ve yeniden aslında kendileri gibi olmayanları vahşiler olarak tanımlama gibi bir tutuma yöneldiler. Huntington da bunu yapıyor. Yani işte Konfüçyanizm, İslamiyet, Avrupa dışında yer alan medeniyetler bunlar bizim varlığımıza göz dikiyorlar. Bizimle çatışmaya giriyorlar. Biz bunlara karşı bir takım önlemler almalıyız gibi bir tutum var. Ama genel olarak baktığımızda tabii Avrupa'dan çıkan modern medeniyet dünyaya yayıldıkça bir defa doğayı gittikçe tahakkümü altına alıyor ve doğayı bozuyor. Dolayısıyla çevreciler buradan hareket ederek bir takım eleştiriler getiriyorlar. Öte yandan toplumların kültürlerini kendisine benzetiyor. Yani Türkiye'ye bu medeniyet geldiği zaman Türklerin dillerini, kültürlerini, giyim ve yaşam tarzlarını asimile etmeye başlıyor. Kendine benzetiyor. Çünkü kendi medeniyetini mutlak doğru olarak görüyor. Katolisizm nasıl kendisini evrensel, mutlak bir doğru olarak görüp kendisine katılmayanlar sapık ve öldürülmesi gerekenler deyip Engizisyon mahkemelerine çekiyorduysa adeta bu medeniyet yaklaşımı da kendisi gibi olmayanları vahşi, kötü, tehlikeli, saldırgan olarak görüyor ve dolayısıyla onları her açıdan değiştirerek onlara katkı yaptığını, onlara uygarlaştırdığını düşünüyor. O nedenle Avrupa medeniyetinin girdiği bütün coğrafyaları kültürel olarak bozduğunu, kendisine benzetmek için uğraştığını, oradaki siyasi yapıları, orasındaki entelektüel yapıyı ters yüz ettiğini söylemek mümkün. Bu çerçevede baktığımız zaman Avrupa'da medeniyete yönelik çıkan eleştiriler Avrupa'nın yine kendisini iyileştirmeye ve yeniden yapılandırmaya yöneliktir. Bizim gibi Avrupa dışındaki toplumlarda yer alan insanların konumu ise daha farklı. Çünkü bu medeniyetin bize getirdiği yıkımlar oradan çok daha farklı. Sadece fiziki çevremizi bozmadı. Sadece bizi robotlaştırmadı diyelim teknolojisiyle. Aynı zamanda bizim kültürlerimizi, bizim inançlarımızı, bizim tarihsel mirasımızı yağmaladı. Bunları küçük görmemizi sağladı. Bunlardan nefret etmemizi sağladı. O nedenle biz bu medeniyete karşı daha eleştirel bir tutum içinde olmak zorundayız. İşte Nurettin Topçu mesela bu konuda hakikaten çok özgün bir tutuma sahip. Avrupa medeniyetine karşı topyekün bir meydan okuması vardır, sorgulaması vardır. Yani siz sanayi sanayi deyip bize yücelterek teknolojileri getiriyorsunuz, savunuyorsunuz ama öte yandan bizim üretim tarzlarımızı, bizim geleneksel sanatlarımızı, bizim toplumdaki sınıflar arası ahengi, varlığı bozuyorsunuz, yok ediyorsunuz. Dolayısıyla bu bizi uzun vadede çok mutlu edecek bir şey değil diyor. Medeniyete yönelik eleştirilerin nerede yapıldığı bu açıdan önemli. Öte yandan mesela Rus filozofları da bunu eleştiriyorlar. Yani Tolstoy'a baktığınız zaman, Dostoyevski'ye ve diğerlerine baktığınız zaman Avrupa medeniyetinin Rus toprakları üzerinde bıraktığı etkiye karşı eleştirel bir tutumları var. Uzak Asya'da da benzer şeyleri görmek mümkün. Ama bu eleştiriler tabii bir açıdan Avrupa'dan gelen medeniyet dalgasını yumuşatmak, dönüştürmek, kendine çevirmek gibi bir tutumu da kapsıyor. Çünkü bütünüyle reddetme insanı çok daha farklı şeylere savuruyor. Bütünüyle reddettiğiniz zaman bir açıdan o medeniyetin işte nesnel olan yönünü de reddediyorsunuz ve kendinizi başka bir aleme, başka bir duruma sürüklüyorsunuz. Ama daha eleştirel bir tutum içine aydınlar girdiği zaman, bu medeniyetle yüzleştikleri zaman kendileri toplumlarını, kültürlerini ve varlıklarını taşıma, koruma, ayakta tutmak için daha doğru bir tutum içinde olduklarını söylemek mümkün. Mehmet Akif Ersoy da aslında bunu yapmıştır. Ve diğer Türkiye'de özellikle İslamlaşma hareketi içinde yer alan Bediüzzaman, Said Nursi gibi onların da bu tutum içinde olduğunu söylemek lazım. Sonuçta medeniyetle ilgili eleştiriler tabii günümüzde daha da artıyor. Bu medeniyetler çatışmasını aşmak için sadece eleştiriler değil, yeni tezler ileri sürülüyor. Mesela Sydney'de Uluslararası Küresel Uygarlık Sempozyumu 2005 yılında, 2003 yılında tam hatırlamıyorum bu tarihlerde düzenlendi. Ve 50 sayfalık bir manifesto yayınlandı. Burada medeniyetlerin tek olmadığı, tek gelişmiş medeniyetin Avrupa medeniyeti olmadığını, dünyada birçok medeniyetlerin var olduğu yaklaşımı benimsendi ve bu medeniyetlerin işbirliği yapması gerektiğini söylediler, gündeme getirdiler. Dolayısıyla bunlar da biz hocam, küresel dünyada yaşayanlar için umut verici evet, girişimler.
Yani o işbirliğine de kuşkuyla evet. yaklaşmak gerekiyor herhalde. Çünkü Huntington'ın tezinden önce Körfez Savaşı var, dünyada bakıyoruz. Fukuyama'nın evet. tarihin sonu, işte en mükemmel sistem bu sistem dediğinden hemen sonra batılı ülkelerin bir araya gelip sadece seyrettikleri, gözlerinin önünde bir Bosna katliamı evet. gerçekleşiyor. Evet. Belki bu işbirliğine de, yani birçok medeniyet var, hadi işbirliği yapalım demek de belki bu küreselleşme, globalleşmeyi de ben bazen böyle evet. İhtiyatla okumaya çalışıyorum. Yani Batı'nın o yayılmacı politikalarına alet mi oluyoruz?
Yani tabii.
Yani toptan, Nurettin Topçu'nun dediği gibi toptan bir eleştirel tutum takınmak gerekiyor. Evet. Hocam ben bu arada şunu da hemen söylemek istiyorum. Kendi düşünce dünyamızda ya da o konuda neler söylemek istersiniz onu da almak isterim. Düşünce dünyamızda aslında böyle hareketli tartışmalar var. Yani kültür evet. medeniyet ayrımından medeniyete toptan bir eleştiriye kadar. Fakat siyaset hiç de bu yönde ilerlemiyor hocam. Yani İslamcı siyasetin 70'li yıllardan itibaren baktığımız zaman, hatta Demokrat Parti'yi de bu kategoriye koyduğumuz zaman, sanki tamamen o yürürlükteki cari medeniyet kavramının tam da anlaşıldığı şekliyle, yani işte Batı'nın geldiği düzey şeklinde anladığımız zaman, işte sanayiden teknolojiye kadar, buna böyle bir aşırı bir öykünme, aşırı bir özenme olduğunu da görüyoruz. Yani rahmetli Necmettin Erbakan'ın siyasetinden belki bugünkü AK Parti siyasetine kadar. Bu konuda ne demek istersiniz? Yani ben siyasetin ciddi bir medeniyet eleştirisi yapamadığını siyasilerin düşünüyorum. Evet. Hatta bizatihi bu çarkın içerisinde bir dişli olmaya çoktan adaylar gibi geliyor.
Evet. Şimdi burada ciddi bir şey yaşıyoruz, paradoks yaşıyoruz. Yani bir yandan mesela siyasetçilerimiz çok ciddi anlamda medeniyet kavramına vurguda bulunuyorlar. Yani son 10 sene bakalım her şeyin başına medeniyet kelimesini getirerek konuşuyoruz. Su medeniyeti, işte bilmem müzik medeniyeti,
yol medeniyeti.
Yani bir, her şeyin başına medeniyet getiriyoruz. Konuşuyoruz, bunun için toplantılar, sempozyumlar yapıyoruz. Bunun için kitaplar basılıyoruz. Ama öte yandan bunun pratik yansımalarıyla karşılaşmıyoruz. Hakikaten medeniyetin en belirgin özelliği mimaridir mesela. Bizim medeniyetimiz dediğimiz şeyin yansıması olarak üretilen mimari yapılara baktığımızda hangisi bizim medeniyetimiz olarak tanımlanabilir?
Bizatihi mesela, medeniyetin üzerine gölge oluyorlar. Evet, yani şu yarımada silüetini bozan Zeytinburnu'ndaki gökdelenler mesela.
Yani İstanbul diyoruz mesela, medeniyetimizin işte Yahya Kemal'den veya Ahmet Hamdi Tanpınar'dan okuduğumuz zaman muhteşem betimlemeleri vardır İstanbul'un. Nasıl bir Türk medeniyeti, nasıl bir İslam medeniyeti oldukları yönünde. Bununla hakikaten büyük bir iştiyak duyuyoruz, seviniyoruz. Ruhani olarak kendimizi daha iyi hissediyoruz. Fakat öte yandan hakikaten bu işte muhafazakar olan, medeniyet vurgusunda bulunan siyasetin icraatlarına baktığımız zaman, İstanbul'un o bahsettiğimiz medeniyete göre açılımlar içine girdiğini söylemek çok zor. Tam tersine İstanbul gittikçe kendi içinde şişmanlaşan, ben öyle bir ifade kullanıyorum, bir kente dönüşüyor. Yani bir yandan evet tarihi yapılar restore ediliyor, o mimari yapılarımıza çağrışımlarımız artmaya başlıyor. Ama öte yandan onlarla hiçbir alakası olmayan yapılar da yanında yükselmeye başlıyor. Bir garabet durum ortaya çıkıyor. Yani çift cinsiyetlik durumu gibi bir şey çıkıyor ortaya. Garip bir biçimde. Yani hem bize ait olan hem bize ait olmayan. Hani sentez önemli bir şey. Modern medeniyetle İslam medeniyetinin klasik dönemini sentezleyerek İslam'ın modern idrakin içinde bir medeniyet olarak var etmek, bu arayışa ben saygı duyarım. Mesela Mustafa Kutlu'nun özellikle bu Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı camiyle ilgili böyle bir anlatımı var. Fakat genel olarak baktığımızda böyle bir arayış yok. Daha çok ekonomi merkezli, daha çok kalkınma merkezli bir çaba var, bir girişim var. Dolayısıyla siyasetin özellikle muhafazakarlıktan, bu tarihsel vurguyu yapandan, medeniyetimiz diyen bu anlayıştan bakarak değerlendirdiğimizde bununla hakikaten ciddi anlamda yüzleşmesi, düşünmesi gerekir. Yani biz İstanbullu ne hale getiriyoruz? İstanbul'u nereye götürüyoruz? İstanbul'u kendi medeniyetimizin varlığını temsil edecek bir yapı olarak ne kadar koruyabiliyoruz? Yok, İstanbul'u küresel trendlere uygun bir biçimde birçok binalarla, birçok altyapılarla, üst yapılarla donatarak böyle yaparak aslında Türk varlığını, Müslüman varlığını dünyaya açmak yerine dünyadaki trendleri buraya doldurarak Türk varlığını, Müslüman varlığını silmeye başlıyoruz aslında. O anlama gelir maalesef. Ama bu bir biçimde tabii buna uygun olup olmamamızla ilgili. Yani biz bu ülkede yaşayan Müslümanlar olarak hakikaten bu İslam klasik dönem medeniyetin güzelliğine uygun olmayı hak etmiyorsak, böyle bir İstanbul'da yok olup gider yani. Bunun için illa büyük bir deprem yemesi gerekmiyor işte. Gökdelenler çıkar, altdelenler çıkar. başka bir şeyler çıkar. İstanbul bir zevk perestlik yaşam alanına dönüşür. Bir hedonizm yaşam alanına dönüşür. Hem mimarisiyle hem yaşam kültürüyle o bizim medeniyet dediğimiz değerlerle, mimariyle, yapıyla alakası olmayan garip bir varlığa dönüşür. Yani bunda da en büyük sorumluluk yine siyasetçilere kalıyor. Yani kalkınmacı kent tasarımından, kent çalışma biçiminden uzaklaşıp bunu artık tamamladıklarını düşünüyorum ben bir biçimde. Bunun yerine hakikaten adaleti, mimariyi, sanatı,
estetiği,
değil mi? Bunları dikkate alan bir İstanbul, bir kent yapılaşmasına doğru yürümeleri gerekir.
Evet.
Yani, madem ki medeniyet vurgusunda bulunuyoruz, bu sadece söylem üretmek, sempozyumlar yapmak, kitaplar basmak önemli bir iş. Bunları küçümsemek de doğru değil. Ama sadece bunlarla kalırsa bu medeniyetin ideolojisi yapılmış anlamına gelir. Medeniyeti medeniyet olarak algılamak yerine onu söylem olarak üretip ideoloji olarak gündemde tutmak ve o bizi belli ölçülerde seferber de eder. Ama ahlaki anlamda sağlıklı bir sonuca götürmez bizi.
Evet. Hocam medeniyet kavramı etrafında konuşacak çok konu var. Biz aslında bugün İslam düşüncesinde medeniyet, İslam ve medeniyet konularına da çok giremedik. Arzu ederseniz bir sonraki hafta İslam düşüncesinde medeniyet ve İslam ve medeniyet konuları üzerinde inşallah konuşalım. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, efendim bugünkü 40 Ambar programı sona erdi. İnşallah haftaya olacak 40 Ambar programımızda medeniyet konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ergün Yıldırım ve Ali Can'la 40 Ambar programını dinlediniz.